Ayrım 25.
Sayfa 270. Duymamış gibi yaptım. Hızımı alamamıştım. Göğsünü ve sırtını gittikçe artan bir iştah ile dövmeye devam ediyordum. Acıdan kıvranıyordum, oynuyordum. Hayatımda pek çok kötü şey yapmıştım. Şimdi sanki onları ödüyor, yükten kurtuluyordum. Kamışlıklar arasında kovaladığın kadını hatırla, senden kaçan. Filan fırından çaldığın ekmeği hatırla. Al sana, al. Yalancı, korkak, doymak bilmez zina yapan ayyaş, al sana. Al, al. Böylece kendimi dövüyor, bir yandan da sevinerek rahatlıyordum. Yeter diye bir kez daha buyurdu Francesco. Kanlı ipi elinden kapıp beline doladı. Yeter Leo kardeş, yarın sabah yeniden başlayabilmemiz için gücümüz kalsın biraz. Çok iyi geldi Francesco kardeş dedim, bitkin bir halde yere serilerek. İyi gelmedi, eziyet çektin ama aynı şey. İçeri girdik, ateş yaktım. Ocak başına bağdaş kurdum. Çok geçmeden de uyuyakaldım. Düşümde küçük bir kızarmış domuza sarılmış, özünü emer gördüm kendimi. Bernardo ile San Pietro bir sabah erkenden bize uğradılar. Francesco'nun elini öperek biri bir yanına, öteki bir yanına oturdu. Dışarısı soğuktu. Ateş sönmek üzereydi. Üçü de yüzlerini ocağa doğru çevirmişlerdi. Kimse konuşmuyordu. Ama zaman zaman Francesco uzanarak sağındaki Bernardo ile solundaki Pietro'ya dokunuyordu. Hala yanında olup olmadıklarını kontrol eder gibiydi. Derken dua edermiş gibi yüzü parıltılı, ellerini birbirine kavuşturuyordu. Ben arka köşede durmuş onlara bakıyordum. Yıllarca ayrı kaldıktan sonra soğuk bir günde yeniden karşılaşan ve ısınmak için ateş yakmış olan üç eski savaşçıya benziyorlardı. Söylediklerini işitmek için kulaklarımı dikmiştim ama hiçbiri ağzını açmıyordu. Sanki aralarındaki hava titreşiyordu ama ağızdan ağıza söylenmeyen bir takım sözler dizisinin çözüldüğü duyuluyordu. Kuşku yoktu. Melekler gökte böyle konuşuyorlardı. Sessizlikleri ne kadar sürdü, kaç saat, zaman durmuş gibiydi. Benim için ha bir saat ha yüz yıl hepsi birdi. Sonsuzluk böyle olmalı diyor düşündüm. Kıpırdamayan dilsiz. Ateş sönmüştü. Güneş ufukta bir mızrak boyu yükselmişti. Bernardo ile Pietro kalktı. Eğilerek Francesco'nun dizlerini sonra da elini öptüler. Francesco ağlamaya başlayınca ötekiler de katıldı. Üçü de birbirlerine sarılıp kıpırdamadan durdular. Ellerinden geldiği kadar bu durumlarını uzattılar. Sonra yavaş yavaş söz söylemeden ayrıldılar. İki kardeş kapıya yürüdü. Eşiği aşıp ağaçların ardında kayboldu. Ben Francesco ile baş başa kalır kalmaz yanına oturdum. Dilim kaşınıyordu, konuşmak istiyordum. ''Niçin hiçbirinizle konuşmadınız Francesco kardeş?'' diye sordum. ''Nicedir görmemiştiniz birbirinizi. Hiçbirinizin söyleyecek sözü olmaması tuhaf.'' ''Söylemedik değil ki Leo kardeş.'' diye cevap verdi Francesco şaşırarak. ''Konuştuk, durmadan konuştuk. Birbirimize her şeyi söyledik.'' Söyleyecek bir şeyimiz kalmayınca da ayrıldık. Tek söz duymadım Francesco kardeş. Gülümsedi. Hangi kulağınla dinliyordun? Başının iki yanında uzanan toprak kulaklarla dinlemeseydin, onlarla değil, içindekilerle dinleyecektin. Omuzuma hafif hafif vurdu. Bilirsin elbet, iç gözümüz, kulağımız, dilimiz vardır. Topraktan değil, alevden yapılmıştır onlar. Onlarla işte Leo kardeş işiteceksin, onlarla göreceksin, konuşacaksın. Pazar sabahı erkenden Peder Silvestro rahibelerin Francesco için sayısız kumaş parçalarından diktikleri hırkayı getirdi. Her yama parçasını yoksulluğun gelinine armağan olsun diye dilenci ve yoksullardan toplamışlardı. Francesco hırkayı alıp bağrına bastı. Çamur lekeli yamaları bir bir öptü. Sonra da eşi kutsal yoksulluğu kutsadı. Zenginlik peşinde koşmayan zengindir. Zengin olup yeni servet peşinde olanlar yoksuldur. Ben Rabbime şükür, yeryüzündeki en zengin kralım, Leo kardeş. Bu hırkada krallık giysim. Sağlıcakla giysin Francesco kardeş. Eşin yoksulluğun gönderdiği armağanı. Yeni hırkayı giydi, sevinç içindeydi. Kendine hayran kalmıştı. Siyah yamalar, mavi yamalar, yeşil yamalar. Akla gelebilecek her renkte yama vardı. Francesco Meltem'le kabaran hırkasıyla dolaşırken, Hava krallığında kardeşlerinin her birinden bir tüy ödünç almış olan garip alacalı bir kuşa benziyordu. "Leo kardeş," dedi bana, "kardeşleri görmek istiyorum bir an önce. Henüz kilisede olabilirler. Haydi yürü, gidip onlarla beraber töreni dinleyelim." Son birkaç gün içinde gözleri iyileşmişti, dizleri daha bir sağlamlaşmıştı. Dalları açarak önde gidiyordu. Ben mutlu arkasından izliyordum. Francesco çocuk sanki diye düşünüyordum. Tıpkı çocuk, bu yüzden seviyorum onu. Şimdi de yeni hırkasını göstermek için kardeşlere gidiyor. Göklerden yağmur boşanacak gibiydi. Bir damla dudaklarıma çarptı. Francesco başını kaldırdı, yukarı doğru baktı ve elini dileniyormuş gibi uzattı. Gökler ona da bir damla versin istiyordu. "Nedir duyduğun bu büyük zevk, Leo?" diye sordu bana dönerek. Sanki bütün dünyanın yoksulluğunu giymiştim. Sanki bütün dünyanın yoksulluğunu sırtıma yüklenmişim de taşıyorum. Nereye mi? Tanrı dilese de göğe olsa. Öyle yoksulluk gerçekten de yakışıyor bize, Leo kardeş. Tatlı küçük bir kızın saçındaki kırmızı ipek kurdela gibi yakışıyor bize. Birden ağaçların arkasından Elias'ın gök gürültüsünü andıran sesini duyduk. Vaaz veriyordu. Francesco durdu, duraksadı. Geri dönmek ister gibiydi. "Elias kardeş konuşuyor," diye fısıldadı. "Tören bitti. İncil'i açıklıyor olmalı." "Kuşku yok ki İsa'nın sözlerini kendi çıkarlarına uyduruyor," dedim kötülükle. "Bu kardeşi bir türlü kaldıramıyorum. Düşüncelerimde, bağışla Rabbim, ona Elias yerine Yahuda diyordum." Francesco ters ters baktı bana. "Leo kardeş, yerin de göğün de yedi katı vardır. Tanrı için yine de dar gelir bütün katlar. Ama insanın yüreği daha da geniştir. Rab içine girebilir. Bu yüzden dikkatli ol. İnsanın yüreğini incitmeyesin. Yoksa Tanrı'nın gönlünü incitmiş olursun." Bunu der demez başını önüne eğip Portiuncula'ya doğru ilerledi. Minik kilise arı kovanı gibi uğulduyordu. Elias elinde uzun asası orta yerde durmuştu. Çevresine üşüşmüş olan kardeşlere hitap ediyordu. Elias kadar iradeli, bu denli tutkusunu yatıştıramayan, bedenin olanca gücünü yansıtabilen kimse görmemiştim. Bir Francesco'nun babası Sior Bernardone bunun dışında tutulabilirdi belki. Francesco girince kardeşlerden çoğu döndü, onu gördüler ama kimse yerinden kıpırdamadı. Hırkasının farkına varan bazıları güldü. Elias ziyaretçiyi gördü ama taburesinden inip onu karşılamak için bir şey yapmadı. Ağır ağır duvar boyunca ilerleyerek sığabileceği bir köşe buldu kendine. Başını eğip dinlemeye koyuldu. Elias kardeşlerin bundan böyle izleyeceği yeni düzen üzerine konuşuyordu. Sonradan Peder Silvestro'dan öğrendiğime göre son bir hafta içinde gece gündüz buna çalışmıştı. Çünkü ihtiyar hoşuna gitmiyordu. Onu fazla saf değil, dar kafalı buluyordu. Kendisini fazla sıkar görüyordu. "Zaman değişti artık," diye bağırıyordu. "Zaman değişti, insanlar değişti. Yerin ve göğün görünüşü de değişti. Eski gerçekler geçersiz oldu. Eski erdemler düzenimizi bebekken koruyan kundak durumuna geldi. Ama büyüdük artık. Kundak açılmalı, rahat solumalıyız. Yeni düzen kardeşlerim, bu yeni gerçekleri ve yeni erdemleri getiriyor size." Çoban asasını kaldırdı ve bir bakış fırlattı Francesco'ya. "Kabul etmeyen kalksın ve çıksın. Yeni erdemlerimizin en sıkısı disiplindir. Başka fikri olana kardeşliğimizde yer yoktur. Biz başı bozuklar değiliz. Savaşmakta olan bir ordunun askerleriyiz. Düzen de generalimiz. Size yeni buyruğun bütün ayrıntılarını açıkladım ve bundan böyle yoksulluğun, sevginin, iffetin anlamının ne olacağını söyledim. Ellerinizi kaldırıp tamam diye bağırın." Bütün kardeşler ellerini kaldırıp tamam, tamam diye bağırdılar. Bir bağırmayan Francesco ile bendim. Kollarımızı kavuşturmuş duruyorduk. Elias'ın gürleyen sesi yeniden duyuldu. "Zamanın ahengine ayak uyduran kardeş mutludur. Mutludur o kardeşlik. Vah ona," yeniden Francesco'ya baktı. "Vah ona, arkada kalana." Köşede büzülmüş, sessiz duran alçak gönüllü kardeşe döndü. "Hoş geldin Francesco kardeş. Niçin başını sallıyorsun? Sözlerimi kabul etmiyor musun? Karşı söylemek istediğin bir şey var mı?" "Kardeşlerim," diye cevap verdi Francesco kollarını ileri uzatarak. "Yavrularım, Elias'ı bağışlayın. Söyleyecek tek bir şeyim var. Tek bir şeyim ve söyleyeceğim. Bugün servet, iktidar ve bilgi peşinde koşan o kadar çok insan var ki Yoksul, alçak gönüllü ve bilgisiz kalana ne mutlu. Şimdi de söz sırası bende Francesco kardeş diye hor görür bir gülüşle cevap verdi Elias. Gerçekten canlı olan kişinin görevi yaşadığı zamana uymaktır. İçinde yaşadığı zamana karşı gelmek diye cevap verdi Francesco. Serbest kişinin görevidir. Tanrı elimden tutup şöyle dedi bana. Francesco öne çık. Bilgisiz, saf dil ve yalın ayak olan sen öne düş. Emanet ettiğim sürüye yol göster. O yoldan gel. Beni bulursun. Bu yol Elias, alçak gönüllülük yoludur. Kısa ile konuşmak istiyorsan pekala Francesco kardeş. Tanrı da benim elimden tuttu. Bana geniş bir yol gösterdi ve dedi. Bu yoldan git, beni bulursun. Bu yol Francesco kardeş, savaş yoludur. Francesco olmaz der gibi şiddetle başını salladı. Boyun eğmek istemeyen umutsuz bir sesle Elias'a hitap etti. Elias kardeş, korkarım İsa'nın koyunlarını yanlış yola götürüyorsun. Senin sözüne ettiğin yol savaş değil, rahatlık yolu. Hiçbir geniş yol Tanrı'ya çıkmaz. Ancak dar yollar gider onun evine, cennete. Geniş yol şeytanın yoludur. Şimdi anlıyorum bugünkü toplantınıza Tanrı'nın niçin beni gönderdiğini. Dur demem içindi. Daha ileri gitmeyin, geri dönün. Eski dar yolunuza dönün demem içindi. Güneş geri dönmez Francesco kardeş diye çığırdı Elias. Irmak geri akmaz. İnsanın ruhu geri dönmez. Tanrı'nın verdiği hızla ilerler. Onu dinlemeyin kardeşlerim. Eğilir elini öperiz Francesco kardeş. Sonra da seni aşar gideriz. Allah'a ısmarladık. Her yönden bağırışmalar duyuldu. Allah'a ısmarladık Francesco kardeş. Allah'a ısmarladık. Francesco gözyaşlarını silmek için kolunun yenini kaldırdı. Başka söylemek istediğin var mı Francesco kardeş? Hayır, hayır dedi Francesco. İnleyerek ağır ağır sessizce yere çöktü. Kaldırmak için eğildim. Bırak Leo kardeş diye inledi. Görmüyor musun? Her şey bitti. Kardeşlerin çoğu Sabatino, Juniper, Pacifico, Rufino acıdıklarını göstermek istermiş gibi çevresini aldılar. İlk dostlarımız Elias'ın sözlerini duymamak için Peder Silvestro ile gittiler. Düzene bağlı olanların hepsi de şimdi baş kaldırmış bulunuyordu. Elias Francesco'ya yaklaştı. Elindeki ruloyu gözü önünde açtı. Genç papaz Antonio, hokka kalem elinde arkasında duruyordu. İşte bizim yeni kuralımız Francesco kardeş, dedi ona doğru eğilerek. Mührünü bas, karşı gelme bize. Mührünü bas da hepimiz bir uyum içinde yaşayalım. Ölü adamların mühürleri yoktur Elias kardeş diye cevap verdi Francesco. Umutsuzluk içinde soluk soluğa, gözleri önünde Elias'ın ileri geri salladığı kuralı itti. Allah'a ısmarladık. Kaldırdım onu, kolumu beline dolayarak dışarı çıkardım. Yol boyunca ilerlemeye başladık. Ama yürüyecek takati kalmamıştı artık. Tutmama rağmen dizleri üstüne düştü, düşecekti. Sonunda kucağıma almak zorunda kaldım. Hafifti. Bir paçavra balyasıydı sanki. Kulübeye vardığımızda bayılmıştı. Ot minderine yatırdım. Su serptim üstüne. Uzun bir süre sonra kendine geldi. Dile getirilemeyecek bir hüzünle bana bakıp gözlerini kapadı ve yeniden bayıldı. 4 gün 4 gece ne yemek yemek ne de konuşmak için ağzını açtı. Gidiyordu. Mum gibi eriyordu. 5. günü sabahı uyandığımda dehşete düştüm. Başı bir kafatası halindeydi. Yanakları, şakakları iyice çökmüştü. Ellerinin her biri 5'er kemikten ibaretti. Ağzımı kulağına dayayarak, ''Francesco kardeş'' diye seslendim. ''Francesco kardeş'' işitmedi. ''Sevgili Francesco'' diye seslendim yeniden. ''Peder Francesco'' kıpırdamıyordu. Kollarımı aldım. Hırkası boş bir çuvaldı. Ayakları 2 odun parçası gibi sarkıyordu aşağıda. Onu bırakıp Portiuncula'ya koştum. İmdat diye bağırdım. Francesco kardeş ölüyor. Tanrı'yı seviyorsanız yardıma gelin. Elias yazmakta olduğu parşömenden başını kaldırdı. Ölüyor mu dedin? 4 gün 4 gecedir ağzına bir şey koymadı. Ne su ne ekmek. Bugün solumağa takati kalmadı. Gelin koşun hepiniz. Kurtarmalıyız onu. Biz mi kurtaracağız? Nasıl diye sordu Elias. Tüy kalemini bırakıp. Tanrı onu almak istediyse engel olmamalıyız. Olamayız da. Kurtarabilirsiniz, kurtarabilirsiniz diye çığırdım ümitsizlik içinde. Bile bile mezara doğru ilerliyor, ölmek istiyor. Elyas kardeş, ilk koyduğu düzenden ayrı bir düzen yazdığın için o gün bugün yüreğine bir bıçak saplandı, ölmek istiyor. Ölürse Elyas kardeş, bunu bütün kardeşlerin önünde söylüyorum, suçu sende olacak. Elyas ayağa kalktı. Peki ne yapmamı istiyorsun diye sinirlendi. Konuş, yazmış olduğun kuralı al, Francesco'ya git ve gözü önünde yırt, onu bekliyor. Onu hayata geri getirecek şey bu. Bunu yapmazsan, yine bütün kardeşlerin yanında söylüyorum, yapmazsan bunu Elyas kardeş, peder Francesco'muz ölecek, katili de sen olacaksın. Kardeşlerden beşi altısı çevremi aldılar ve Elyas'a bakarak beklediler. Benden yana çıktıkları duygusu Elyas'ı deminkinden daha şiddetle bağırttı. Pekala, pekala, yeter çığırdığın diye bağırdı Elyas, ruloyu elinde sıkarak. Ayakkabılarını giydi, asasını aldı. Gidelim, dedi tiksinir gibi. Sonra kardeşlere dönerek, kimse kürsüme elini sürmesin, Antonio sen gözetle, dedi. Genç papaz yanına varıp kimse duymasın diye fısıltıyla konuştu. Ama ne dediğini işittim. Elyas kardeş, diye fısıldadı. Ne yapıyorsun? Kuralı yırtacak mısın yani, ha? Elyas gülümsedi ve sevgiyle ona baktı. Kaygılanma yavrum, ne yaptığımı biliyorum. Kulübeye vardık. Üstünde Francesco'nun yattığı mindere eğilip hırkasını kaldırdığımızda ikimiz de korku içinde taş kesildik. Önümüzde yatan bir insan vücudu değildi. Tepesinde bir kafatası olan kemik dizisiydi. Kanla kaplı gözleri çoktan içine kaçmıştı. Bıyık, sakal ve kaştan başka bir şey kalmamıştı. Yüreğimi düğümleyip ağzımı Francesco'nun kulağına koydum, seslendim. Francesco kardeş, Elyas geldi, işitiyor musun? Kuralı yırtmak için geldi. Yeni kuralı. Gözlerini aç Francesco kardeş, gözlerini aç da bak. Kıpırdadı, kısa, tiz bir çığlık attı. Gözlerini açmadı. Elyas kardeş kulağına eğildi. Benim Francesco kardeş, ben Elyas. Gözlerini aç, işitiyor musun? Yüreğin rahatlasın diye kuralı yırtacağım. Francesco büyük çaba ile gözlerini açabildi. Sanki göz kapakları dikilmişti. Söz söylemeden Elyas'a baktı ve bekledi. Elyas ruloyu hırkasının altından çıkardı. Açıp minik minik parçalara böldü. Francesco'nun yanaklarına ve dudaklarına renk geldi. Parçaları ateşe at Leo kardeş, dedi. Elyas'a döndü. Elyas kardeş, elini ver. Elyas'ın elini tuttu, bir süre bırakmadı. Sonra ağlamaya başladı. Leo kardeş diye çağırdı sonradan. Biraz sütün varsa ver de içsin. Francesco ağır ağır büyük zorlukla hayata dönebildi. Her gün daha bir canlanıyordu. Yemek için ağzını açabilmeye, konuşmak için dudaklarını oynatabilmeye başladı. Güneşlenmek için kendini kulübenin eşiğine kadar sürükleyebiliyordu. Fırtınalı havalarda ocak başında bağdaş kuruyordu. Sanki ömründe yağmur sesi duymamış gibi vücudunun suyunu sıkarak kurutmuş da yeniden yağmurla sulandığını, sadece bedeninin değil, aynı zamanda ruhunun da sulandığını duyarmış gibi sağanağı dinliyordu. Leo kardeş, dedi bana bir gün, toprakla insanın ruhu aynı şey, ikisi de susuyor, ikisi de susuzluğunu gidermek için göklerin açılmasını bekliyor. Günün birinde Francesco'nun sevgili kardeşi Giles, uzak köylerdeki gezisinden dönerken uğramıştı yanımıza. Francesco onu kolları arasına alıp defalarca öptü. Pek seviyordu onu. Çünkü dediği gibi Giles gözlerini gökten hiç ayırmıyordu. Yere diz çöken konuk, dolaştığı kentlerde başına gelenleri gülerek anlatıyordu. Bazı köylüler onu deli sanmış, alay etmişti onunla. Aziz olarak görüp ayaklarına kapananlar da olmuştu. O bağırmıştı. Ben ne deliyim, ne aziz, ne günahkarım. Peder Francesco bana kurtuluş yolunu gösterdi. Ben de ayakkabılarımı bir kenara attığım gibi o yolda yürümeye başladım. Elimde bir sepet, içinde incir ve ceviz, köy köy dolaşıyordum diye anlatıyordu Giles. İncir ve ceviz bulamadığım zamanlar sepetin içini yabani çiçeklerle dolduruyordum ve bağırıyorum. Kim beni tokatlarsa bir incir veririm. İki tokat atana iki incir. Bütün köy beni tokatlamaya koşuyordu. Yarı ölü hale gelinceye kadar itip kakıştırıyorlardı beni. Sepet boşalır boşalmaz yatışmış bir durumda yeniden doldurmaya çıkıyor. Bu kez başka bir köye uğruyordum. Giles kardeş, seviyorum seni. Tanrı senden razı olsun, dedi Francesco. Aziz Bonaventura ile de karşılaştım Francesco kardeş. Ayrı bir yolda gidiyor o. Öğrenmenin, kurtuluşun yardımcısı olduğunu söylüyor. Sordum kendisine, peder, bilgilisi, bilgisizi, ikisi de kurtulabilir mi diye. Elbette kardeşim diye cevap verdi. Okumuşu da okumamışı da Tanrı'yı sevebilir mi diye sordum. Ne cevap verdi dersin? Dinle bak Francesco kardeş, yüreğin ısınır. Yaşlı, bilgisiz bir ihtiyar bir ilahiyatçıdan daha çok sevebilir Tanrı'yı dedi. Bu sözleri duyar duymaz Francesco kardeş, çığırtkan gibi bağırarak koşmaya başladım. İşitin, işitin, bilgili Bonaventura bir ihtiyarın Tanrı'yı bilgin Bonaventura'dan daha çok sevebileceğini söylüyor. Tanrı senden razı olsun Giles kardeş diye tekrarladı Francesco, kıvançla gülümseyerek. Yüreğini açacak kişi, üzerinde gerçek düzenin koca koca kırmızı harflerle yazılı olduğunu görür. Hepsi de büyük harflerle. Bu yoldaki eski arkadaşları kendisine uğruyor, içini yatıştırıyordu. Çünkü onların sevgileri sütten ekmekten daha iyi besliyordu onu. Başka bir seferinde Maceo kardeş elinde olgun bir demet başakla geldi. Ateşin üstünde buğdayı közleyip Francesco'ya yedirmek istiyordu. Bu buğdayı nereden buldun Maceo kardeş diye sordu Francesco tedirgin. İyilik yapmak için kötülük de edebilirsin sen. Bilirim. Kimin tarlasına girdin bana bu başakları koparmak için? Maceo güldü. Aman sen de çalmadım merak etme. Buraya gelirken kucak dolusu başak taşıyan bir köylü kadına rastladım. Nereye gidiyorsun keşiş diye sordu bana. Onlardan mısın? Ne demek istedin diye sordum. Yani tatlı küçük dilencinin izleyicilerinden misin? İyi bildin. Nasıl tahmin ettin? Hırkanda binlerce delik var. Yalın ayak gidiyorsun. Üstelik durmadan da gülümsüyorsun. Biri seni gıdıklıyormuş gibi. Tanrı gıdıklıyor beni diye cevap verdim. Gülümsemem bundan. Sen niye Tanrı'ya daha yaklaşmak istemiyorsun? Sen de gülmeye başlarsın. Vaktim yok dedi. Kocam var, çocuklarım var. Taş toprak üstünde yalın ayak gidemem. Rahat bırak beni. Ama senden bir ricam var. Sırtındaki demeti indirdi, bir avuç başak çıkardı ve bana verdi. Aç olduğunu duydum diye devam etti. Yoksulum, bunu ona ver. Yoksulluktan selam olsun. Francesco başakları yüreğine bastırdı. Bu dilencilik ekmeği. Meleklerin gerçek ekmeğidir. Maceo kardeş, dilerim o köylü kadın buğday başaklarıyla birlikte cennete girer. Maceo ateşe gitti. Buğdayları cızırdatmaya başladı. Sonra taneledi. Sana bir diyeceğim daha var Francesco kardeş dedi. Yanlış anlama ama söyleyeyim mi? Serbest konuş Maceo kardeş. Ama çılgınca bir şey yaptım sanıyorum. Seni kızdırabilir. Delilik Maceo kardeş, sağduyunun çürümesine engel olan tuzdur, unutma. Ben kendim de sokaklarda, işitin yeni çılgınlığı diye bağırarak dolaşıyordum. Anlatabilirsin. Nereye gidersem gideyim Francesco kardeş, herkesin dudağında senin adını duyuyorum. Nice kimse buraya yaya olarak gelip ayaklarını öpmek istiyor. Nasıl oluyor diye bir gün kendini beğenmiş bir kont sordu. Şu ünlü Francesco'yu bir keresinde görmüştüm. Bilgin değil, kılıcı yok. Soylu bir aileden de gelmiyor. Üstelik ufak tefek, bücür, saçla sakalla kaplı çirkin bir yüzü var. Nasıl oluyor da herkes onu görmek istiyor? Anlamıyorum. Sen ne cevap verdin peki diye sordu Francesco kıs kıs gülerek. Çılgınlık burada başlıyor işte Francesco kardeş. Biliyorsun herkesin onu niye görmek istediğini dedim konta. Çünkü orman hayvanı gibi kokuyor. Koklamaya gör. Sarhoş oldun gitti demektir. Ne kokusudur bu diye sordu kont. Azizlik kokusu diye cevap verdim. Doğru konuştun mu Francesco kardeş? Hayır, hayır diye bağırdı Francesco. Bir daha böyle söyleme Maceo kardeş. Beni cehenneme mi atmak istiyorsun? Ne diyeyim peki? Herkes soruyor bana. Şöyle dersin. Niçin herkesin arkasından gitmek istediğini bilir misin? Niçin herkesin görmek istediğini? Çünkü gözlerimiz şimdiye kadar bu kadar çirkin, bu kadar günah altında ezilmiş, bu kadar değersiz kimse görmediği ve göremeyeceği için. İşte bu yüzden Tanrı onu seçti. Güzelliği, aklı ve soylu geçmişleri utandırmak için. Böyle de onlara Maceo kardeş. Hayır duamı almak istersen. Maceo başını kaldırdı ve göz ucuyla bana baktı sanki. Desem mi demesem mi diye sormak istiyordu. Dilinin ucunda ne varsa söyle dedim. Başını kaşımayı da bırak. Söylemek istediğim bir şey daha vardı Francesco kardeş. Bir şey daha söyleyip gideceğim. Senin gerçekten bir kokun var. Mis gibi veya gül suyu gibi. Hangisidir bilemem. Bir kilometre öteden duyuyorum. Onun sayesinde buldum seni. Bu kulübeye kokunu izleyerek geldim.